Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 6. Ayrım. Ben de sapan taşıyla kör olmanın şoku içinde ilerideki evliliğimi düşünen bir çocuk olarak yatıyordum öylece. Daha sonra evden yükselen çığlıklar, ambulans, hastane, göz ameliyatları birbirini izledi. Sol gözümün tam üstünde iri bir sapan taşı yemiştim. Gözüm akmamıştı ama iris parçalanmıştı. Ayrıca gözün dibinde görme noktasında yaralar vardı. Göz tamamen kanla dolduğu için hiçbir şey göremiyordum. Bir süre sonra sağ gözüm açıldı. Dünyayı görmeye başladım. Evde yattığım dönemde hiç sağa sola dönmemem gerekiyordu. Bu yüzden annem, babam ve babaannem sürekli nöbet tutuyorlardı başımda. Aylarca yattım. Uzun süren ve can yakıcı göz tedavilerine katlanmak zorunda kaldım. Babam memur maaşıyla beni dönemin en önemli doktorlarına götürdü. Böylece İstanbul'u ilk kez görmüş, daha doğrusu görememiş oldum. Bir yandan da Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla Viyana'ya gitmeye hazırlanıyorduk. O dönemlerde İstanbul'da çok ünlenmiş bir göz doktoru vardı. Randevu alabilmek için aylarca beklemek gerekiyor diye duymuştuk. İstanbul savcısı bize yardımcı oldu, doktoru görmeye gittik. Adı Emil Tahinci'ydi. Diğer göz doktorlarının tavsiye ettiği Avrupa'da tedavi fikrinin yanlış olduğunu söyledi bize. Göz dibindeki yaralar iyileşse bile iz kalacaktı ve o gözün bir daha tam olarak görmesi imkansızdı. Hüküm Emil Tahinci tarafından yüzüme okundu. Bir gözüm gitmişti artık. Bu düşünceye kendimi alıştırmalıydım. Yıllar sonra Elia Kazan'la mavi yolculuk yaparken İstanbul'daki akrabalarından konuşuyorduk. Göz doktoru olan dayısından söz etti. Adı Emil Tahinci'ydi. Dayısıyla nasıl tanıştığımızı ve yaşamımdaki önemli yerini anlattım. Olayla birlikte. Hiç şaşırmadım dedi. Tanıdığım bütün sanatçıların normal olmayan bir tarafı var. Sanatçıların dünya üzerinde bir nevrotikler kulübünün üyeleri olduğuna Elia da inanmaktaydı. Müzik, edebiyat, sinema denilen büyülü şeyler. Bir gün çok bunalırsan denizin dibinde yosunlara takılmış gibi soluksuz, sakın unutma gökyüzüne bakmayı, gökyüzü senindir, gökyüzü herkesindir. Bunaltıcı bir yaz günüydü. Saroya'nın deyimiyle dünyanın bir öğleden sonrası. Odamda oturmuş sinekleri izliyorum. Hangi kara sinek masanın üstüne doğru pike yapsa yüreğim ağzıma geliyor. Çalışma masasının üstünde bir saz yatıyor. Sineklerin ona konmasını bekliyorum. Alçak sinekler odanın her tarafına konuyorlar. Sazın yanından geçiyorlar ama üstüne konan yok. Bir iki gün bekliyorum. Sonunda müziksever bir sineğin alt tele konduğunu görüyorum. Odaya parlak bir la sesi yayılıyor. Artık çok mutluyum. Büyük bir hevesle o aleti tanımaya, sırlarını çözmeye koyulabilirim. Saz çalmayı öğretecek kimse yok çünkü. Saz çalan bir kişi tanımıyorum henüz. O dönemlerde saz moda değil. Aslında yaşamımı değiştiren bu hediye yerine bir bisiklet verilecekti bana. Sınıfı geçersem bir çocuğa verilebilecek en alışılmış armağanı kazanacaktım. Sınıfı geçtim ama babam o günlerde bir trafik kazası görmüş. Bahçeli Evler sokaklarında bisikletle dolaşan iki gence kamyon çarpmış, ikisi de ölmüşler. Bunun üzerine bisikletten gözü korkan babam bana saz almaya karar vermiş. İlk tepkimin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu hatırlıyorum. Hiç bilmediğim, çevremde de çalınmayan, hatta herkesin küçümsediği bu çalgıyı ne yapacaktım ben? Babam, sazın Anadolu'nun eski bir çalgısı olduğunu, iyi çalanın elinde çok güzel sesler verdiğini, kolejde okuyan bir çocuğun ömür boyunca Anadolu halkıyla ilişkisini kuracağını anlattı. Başladım sazla uğraşmaya. İlk çaldığım parçalar salondaki büyük ve lambalı Philips radyodan duyduğum basit halk türküleriydi. Kendi kendime çıkarıyordum ezgileri. Bir süre sonra bu iş o kadar zevk vermeye başladı ki geceleri kalkıp yeni ezgiler çıkarmaya başladım. Babam neredeyse pişman olmak üzereydi. Çünkü her konuda aşırı gitme eğilimim, saz çalma konusunda da kendini gösteriyordu. Evde kimse de rahat huzur kalmamıştı. Saz öğrenirken çaldığım üçüncü parça Portofino'dur. O sıralarda ortalık dalga sesleriyle başlayan bu romantik melodiyle çalkalanıyordu. Annemin eve gelen bir hanım arkadaşı bu parçayı istedi benden. Önce tuhaf geldi ama birkaç gün sonra ağzımla dalga hışırtısını taklit ederek girdiğim bu parçayı mandolin gibi tremolo yaparak çalıyor, bir yandan da söylüyordum. I found my love in Portofino. Sevdamı Portofino'da buldum. Ayrıca Tom Daly adlı bir asılmış adam baladı vardı söylediklerimin arasında. Ey başını Tom Daly, ey ve ağla. Sixteen Tones adlı Amerikan işçi şarkısında çok seviyor ve söylüyordum. Bu şarkı sabahtan akşama kadar kömür çıkaran bir maden işçisinin feryadını dillendiriyordu. 16 ton çıkardın da eline ne geçti? Bir gün daha yaşlısın, biraz daha borçlu. Aziz Peter, çağırma beni çünkü gidemem. Şirket dükkanına borçlandım ruhumu. Bu anılara son biçimini verdiğim 2007 yılında, hatta şu satırı yazdığım anda Berlin'deki bir stüdyoda Zenci Blues ve Caz şarkıcısı Joselyn Smith'in bestelerimi seslendirdiği albümün miksaj çalışmaları yapılıyor. Dünyanın en güçlü seslerinden biri olan bu yorumcu için birkaç blues yazdım. Kayıt sırasında inanamıyor ve coşkuyla ellerini çırparak "Düşünsenize," diyordu. Neredeyse bütün blues tarihini anlatan bu parça Türkiye'de yazıldı. Akıl almaz bir şey. Türkiye denilince aklına göbek dansı ve inlemeler gelen Joselyn'e çalışma yoğunluğu arasında anlatamadığım şey, çocukluğumda Anadolu aşık geleneğiyle birlikte bluesla da uğraşmış, bu müziği çok sevmiş olmamdı. Ayrıca bu iki halk müziği geleneği arasında bir çelişki de görmüyordum. Şimdi de görmüyorum. Bir dönemde Woody Guthrie ile Aşık Veysel'i karşılaştıran bir yazı yazmıştım. Bırakın müzik ve sözlerin benzerliğini, biri Anadolu'da, öteki Amerika'da çektirdikleri iki fotoğrafta toprağa oturmuşlardı. İkisinin de başında fötr şapka vardı ve ikisi de pipo tüttürüyordu. Sanki aynı insanlardı. Saz çalmaya ilk başladığımda en çok canımı sıkan şey akort güçlüğüydü. Telleri nasıl düzenleyeceğimi bilmiyordum. Yaz tatiline gittiğimiz Ilgın'da saz çalan bir bisikletçi buldum. Bütün çocuklar oradan bisiklet kiralıyordu. Şero diyorlardı adama. Bana telleri düzenlemeyi öğretti. Saz ustalarıyla karşılaştığım zaman zaten saz çalan bir çocuk olmuştum. Bir gün Ankara'da Emek Mahallesi'nde arkadaşlarla gezerken saz sesi geldi kulağıma. Yeni bir apartmanın girişindeki üç dükkanın birini perdeyle örtmüş ev haline getirmişlerdi. Birkaç kişi vardı içeride. O güne kadar duyduğum en güzel saz çalan kişilerdi. Arkadaşlarla içeri girdik, saz çaldığımı söyledim. Pek inanmadılar önce. Bunun üzerine sazı alıp Çiçek Dağı oyun havasını çaldım. Çok heyecanlandılar. Böylece melodiler uçuşan güzel bir dostluk başladı aramızda. Gençlerden biri o sıralarda Ordu Fotofilm Merkezi'nde askerliğini yapmakta olan Özel Gönlüm, öteki de ağabeyi Özkan Gönlüm'dü. Ege yöresinin mızraplarını öğrendim onlardan. Bir başka büyük etkiyi de Mecit Özü'nde yaşadım. Babam yaz tatillerinde teftişe giderken bazen beni de götürürdü. Çorum ve ilçe adliyelerini teftiş edecekti o yaz. Bir aydan fazla Çorum'da kaldık. Bir gün yolumuz Mecit Özü ilçesine düştü. Adliyede incelemelere başlayan babam savcıdan o yörelerle ilgili iyi saz çalan bir aşık olup olmadığını sordu. Çok ünlü biri varmış. Yanıma başkatibin oğlunu verip ona yolladılar beni. Çocuğun adı dikkatimi çekmişti. Burhan Felek. O sıralarda pek boyuma bosuma bakmadan eve gelen gazetelerde köşe yazarlarını okuma alışkanlığındaydım. Garip gelecek ama en sevdiğim iki yazar kullandıkları sözcüklerin bir bölümünü anlamadığım Burhan Felek ve Refi Cefat Ulunay'dı. Çelimsiz bir çocuk olan Burhan Felek beni kulübe gibi bir eve götürdü. Orada yaşlı, sakallı bir dededen bağlama dinledim. Müzik yaşamımın belki de en önemli günüydü o. Yaşamımın yönü değişmişti. Dede, Erenlerin çaldığı alet, daha önce dinlediğim hiçbir şeye benzemiyordu. Radyo sazı denilen o yavan ve sıkıcı üsluptan o kadar farklıydı ki anlatamam. Ezgiyi üç telde tamamlıyor ve akorlarla zenginleştiriyordu. Klasik gitar tekniğiyle işleyen sağ eli öylesine ritmik bir zenginlik çıkarıyordu ki ortaya şaşıp kalıyordum. Çaldığı deyişler de farklıydı. Anadolu'nun arkaik sesleriyle ilk kez karşılaşıyordum. Çok heyecanlanmıştım. Bağlamayı incelemek için izin istedim dededen. Elime aldım ve hiçbir şey çalamadım. Benim tanıdığım çalgı bu değildi. Tellerin hangi seslere akort edildiğine dikkat ettim. O günden sonra en büyük çabam o çalgıyı öğrenmek oldu. Yıllar sonra ilk plaklarım çıktığı zaman değişiklik duygusunu yaratan, beni diğerlerinden ayıran, ne güzel bir saz çalma biçimi dedirten etki budur. Karlı Kayın Ormanı gibi birçok parçamın bestelenmesi, o dedenin bana tanıttığı uçsuz bucaksız pentatonik müzik kaynağı sayesinde mümkün olmuştur. Dedeyi tanımadan önce saz hoş bir oyuncaktı benim için. Radyoda yayınlanan halk müziği programlarından nefret ediyordum. Hiçbir müzikal çağrışım yoktu yaptıkları işte. Bu yüzden Portofino gibi, Tom Daly gibi parçaları ya da İspanyol flamenkolarını çalmayı özleniyordum. Ama dede farklıydı. Çok ciddi ve çok zengin bir müzikti onun yaptığı. Sonraları bunu iyice kavradım. Dedenin çaldığı bağlama tarzı dünyadaki pentatonik müzik geleneğinin en usta örneklerinden biriydi. Bu müzik yoluyla uzak doğudan İrlanda folk müziğine, Afrika'dan blues'a kadar her akraba müzikle ilişki kuruyordunuz. Yapılan müziğin temelinde armonik bir uyum vardı. Eğer o dedeyi dinlememiş olsaydım, ne saz çalmaya devam ederdim ne de beste yapardım. Batı müziğini tanıdığım için radyo sazı yavan ve tatsız geliyordu. Çalgıyı neredeyse bırakmıştım. Ankara'ya dönünce böyle bir sazı nasıl yaptıracağımı ve bu üslubu kimden öğrenebileceğimi araştırmaya koyuldum. Sonunda hamam önünde atölyesi olan Yusuf Erenleri buldum. Dükkana girdiğimde orta boylu, hoş yüzlü, bıyıklı bir adam bir yandan elindeki sapı rendeliyor, bir yandan da talaşlar arasına yerleştirdiği bir çay bardağından rakı içiyordu. İçeri girince bana soğuk soğuk baktı. Bağlama düzeni saz yaptırmak istediğimi söyledim. Uzunca bir süre beni süzdü. Sen saz çalmayı biliyor musun ki diye kuşkulu hatta alaycı bir ifadeyle sordu. Biliyorum dedim. Duvarda asılı sazlardan birini uzattı. Çal bakalım o zaman dedi. Ben de bildiğim usulde saz çalmaya başladım. Gözleri hayretle açıldı. Yahu sen gerçekten çalıyorsun dedi. O andan itibaren ünlü saz ustası Yusuf Erenler'in müthiş takdirini kazanmıştım. Ama ne yazık ki hemen arkasından sordu. Adın ne? Ömer dedim. İki ismimi de kullanıyordum. O gün de Ömer diyeceğim tutmuştu. Saz ustası bunu duyar duymaz kıpkırmızı kesildi. Ne? Ömer mi? Diye bağırdı. Hemen çık git bu dükkandan. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne dediğini anlamadım. Sonra benim halimi gördü ve dedi ki, sen bilmiyorsun ama Ömer ismi bizde yasaktır. Arkadaşlar gelir, burada bir Ömer görürse yandık. O zamana kadar ben ne Alevi kavramını duymuştum, ne mezheplerden haberim vardı, ne de Ömer, Bekir, Osman isimlerinin 1400 yıldır yasak olduğundan. Ama benim bir adım da Zülfü dedim. Yumuşadı. Ha, o zaman olur gibi şeyler söyledi. Sonra onunla çok iyi dost olduk. Bana hem güzel sazlar, curalar yaptı hem de bağlama düzeni çalmanın tekniklerini kaptım ondan. İlk albümlerimi şimdi ölüp gitmiş olan bu efsanevi ustanın sazlarıyla kaydettim. 1999 yılında Princeton Üniversitesi'nde Albert Einstein'ın ders vermiş olduğu ve pencereleri E eşittir MC kare formülünün işlenmiş olduğu vitrayla kaplı olan salonda Alevilik üzerine bir konferans verirken içimden gizlice ilk tanıdığım Aleviler olan Çorum'daki dedeyi ve Yusuf Usta'yı andım. Müzik yaşamım bununla sınırlı değildi. Arkadaşlarla toplanıp tambur ve gitar çalıyorduk. Akorlar basıp moda şarkıları söylüyorduk. Bahçeli Evler'de bu yönden çok şanslı bir semtti. Birlikte müzik yaptığımız arkadaşlar arasında alt kattaki komşumuz klasik gitarcı Savaş, güzel şarkı söyleyen arkadaşlarımız Selçuk Ural, Aydın Tansel, gitarcı Tarık, Ümit, tambur çalan Akay vardı. Geceleri aygın baygın akasya kokan bahçeli evler sokakları, bir grup gencin çalgılarından yayılan armonik seslerle zenginleşiyordu. Bu iş yıllarca sürüp gitti. Lise yıllarımızda sanatla iyice içli dışlıydık artık. Hepimiz Beatles dinliyorduk. Shadows grubu hepimizi etkileyen apaş gitar parçasını çalmaya uğraşıyorduk. Ama benim gizli gizli yürüttüğüm, kimseyle paylaşmadığım ve ileride birçok bestemin temelini oluşturacak bir Alevi Bektaşi müziği birikimi oluşuyordu. Yalnızca müzik değildi ilgi konumuz. İhsan ve Emre adlı arkadaşlarımız evde hazırladıkları bir sinema dergisi çıkarıyorlardı. Odak adlı bu dergi daktilo ile yazılmış film eleştirilerinden ve dergilerden kesilmiş resimlerden oluşuyordu. İnanın bana çok nitelikli bir sinema dergisiydi. İhsan adının eski çağrışımını beğenmediği için hepimiz ona Sungu demeye zorluyordu. Sonra Sungu Çapan adıyla ünlü bir sinema eleştirmeni oldu. Her cumartesi Amerikan kitaplığına gidiyorduk. Devlet Tiyatrosu'nda Ionesco'nun Gergedan'ını izlediğim günü hatırlıyorum. Oyundan çıktığımda Sara krizine tutulmuş gibi titriyordum. Absürt tiyatro öylesine büyük bir etki yapmıştı ki üzerimde. Hemen Ionesco'nun kitaplarını aldım. Yakaladığım aile büyüklerine ve komşu teyzelere, "Kel şarkıcıyı gördün mü?" sorusuna verilen "Evet, saçlarını tarıyordu" cevabındaki derin gerçekliği anlatmaya çalışıyordum. Doğal olarak herkes bu ukala, kafası hayallerle dolu çocuğun yine saçmaladığını düşünüyordu. O yıllarda Asaf Çiğiltepe ve arkadaşları Ankara Sinat Tiyatrosu'nu kurdular. Tiyatronun açıldığı ilk gün gidip Godoy'u beklerkenin ilk temsilini izledim. Kesinlikle emin olduğum bir şey vardı, ben artık içinde yaşadığım çevreye ait değildim. Yerim Godoların, Ionesco'ların, Çiğiltepe'lerin dünyasındaydı. Okul beni fena halde sıkıyordu. Sanat dışındaki her şey ağır bir yüktü. Bu bunalım günlerinde bir kitaba rastladım. Kahverengi kapağı üzerinde Jean-Paul Sartre adı ve Bulantı başlığı vardı. O kitaptan sonra yaşamımın başka bir dönemi başladı. Varoluşçulukta var olmak. Gözünde bir iz bulur, aydınlanır genişler ufuk. Siyah balıkçı kazak, siyah pantolon ve hep üzgün duran kaygılı bir yüz. İşte gençlik yıllarımızda hepimizi peşinden sürükleyen moda buydu. Fransa'dan yayılan Jean-Paul Sartre ve Albert Camus rüzgarı dünyayı kasıp kavuruyordu. Elimizde Jaspers ve Kierkegaard'ın kitaplarıyla Ankara sokaklarında sürtüp duruyorduk. Gerçi bu düşünürleri okurken zorlanıyorduk ama ne de olsa zevkli bir zorlanmaydı bu. Varoluşçuluk akımı içinde bulunduğumuz çevreye ve geleneklere karşı çıkmamız için esaslı bir gerekçe oluşturuyordu. Madem ki insan kendini seçerdi, biz de kendi yaşamımızı seçmekte özgürdük. Bir masa, onu yapan marangozun planına göre önceden tasarlanarak var olabilirdi. Dolayısıyla masa gibi bir nesnenin özü, essence, varlığından existence önce gelebilirdi. İnsan bir nesne olmadığı için önce var olurdu, özü ondan sonra belirlenirdi. İnsan kendini seçmeliydi. Bu seçimde size kendi özgür iradenizden başka hiçbir şey yol gösteremezdi. Jean-Paul Sartre'ın ünlü örneğini tartışıp dururduk. Fransa savaştayken genç adam cepheye çağrılıyordu. Delikanlının çok yaşlı bir annesi vardı. Oğlu askere giderse yaşlı kadının öleceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Genç adam annesiyle savaş arasında karar verebilmek için her kuruma başvuruyordu. Din kitapları bir bölümde cennetin anaların ayağının altında olduğunu yazıyor, başka bir bölümde de vatan uğruna savaşmanın kutsallığından dem vuruyordu. Demek ki genç adama kendi seçiminden başka yol gösterecek hiçbir kurum ve gelenek yoktu. İşte bu harikaydı bizim için. Daha sonra fırtınada yelken açmış bir gemi gibi sürükleneceğimiz sosyalizmden pek haberimiz yoktu. Bunca yıl sonra bakınca varoluşçuluk akımının sosyalizme giden yolu açtığını görebiliyorum. Bütün kurum ve geleneklere kafa tutmayı, onları reddetmeyi varoluşçuluk öğretmişti bize. 6. ayrımın sonu, sayfa 58, devamı 7. ayrımda.